Ayrım 9.
Evet, bu doğrudur. Ben bile kaç kez şu cümleyi duymuşumdur. Üzgünüm, yapabileceğim daha fazla bir şey yok. Artık her şey Tanrı'ya kaldı. Şimdi bu sözlerin benim için böylesine geçmişte kalması pek hoştu. Hastalıklara ve kazalara yaklaşımlarına ve şifa verme yöntemlerine bakarak gerçek insanların üstün insanlar olduklarını asla söylemiyorum. Onların yaptığı her şeyin bizim bilimsel incelememizle açıklanabileceğine içtenlikle inanıyorum. Bizler bazı teknikleri uygulayabilmek için makineler yaratmak için çalışıyoruz. Oysa gerçek insanlar bunların elektrik telleri olmadan da başarılabileceğini biliyorlar. İnsanlık çabalamakta, koşturmakta ama Avustralya anakarasında en ileri düzeyde şifa tekniklerini uygulayanlarla zamanın başlangıcından beri insanları iyileştiren geleneksel yöntemleri uygulayanlar arasında sadece birkaç bin kilometre var. Belki günün birinde tümü birleşir ve tam bir bilgi çemberi ortaya çıkar. Bütün dünya için ne muhteşem bir gün olur o. Totemler. Günün ilerlemesiyle yükselen rüzgarın şiddeti giderek arttı ve bedenlerimizi ara vermeksizin döven kumlara karşı yürümemiz oldukça güçleşti. Yere bıraktığımız izlerimiz bir anda yok oluyordu. Kırmızı tozun arasından bir şeyler görebilmek için çabalıyordum. Sanki kan izleriyle lekelenmiş gözlükler takmıştım. En sonunda arkasına sığınabileceğimiz bir kayalık bulduk ve postlarımıza sığınarak kum kırbacından sakınmaya çalıştık. Birbirimize sokulmuş otururken hayvanlar dünyasıyla tam olarak nasıl bir ilişkiniz var diye sordum. Onlar sizin için birer totem mi, atalarınızı anımsatan simgeler mi? Hepimiz bir bütünüz yanıtını aldım ve güçsüzlükten güç dersi alıyoruz. Söylediklerine göre bizi izlemeyi sürdüren kahverengi şahin insanlara dünyayı sadece önümüze çıkanla sınırlandırmamayı öğretiyordu. Bizler de havalanıp dünyaya yüksekten bakabilseydik çok daha geniş bir bakış ve görüş açımız olabilecekti. Mutantların çöllerde ölmelerinin nedeni suyu görmemelerini gösterdiler. Bu nedenle öfkelenip umutsuzluğun tuzağına düşen mutantlar duygusal nedenlerle doğaya yeniliyorlardı. Gerçek insanlar kabilesi insanlığın tek bir aile haline gelebilmesi için evrimsel bir öğrenme dönemi geçirmesi gerektiğine inanıyor. Onların düşüncesine göre evren hala tasarlanmakta ve oluşmakta olan bir proje. İnsanlar birer varlık olduklarını anlayamayacak denli meşgul görünüyorlar. Yerliler bana sessiz, genellikle nazik yaratıklar olan, boyu 2 metreyi aşabilen, tüyleri bozdan kızla toprağın tüm renklerini yansıtan kangurulardan söz ettiler. Kızıl kangurular doğdukları zaman bir fasulye tanesi büyüklüğünde ve ağırlığında olur. Ama yetişkin hale geldiğinde boyları 2 metreyi geçer. Kabile halkı mutantların beden biçimlerine ve ten renklerine fazla önem verdiklerini düşünüyorlar. Kanguru örneğinden alınan ders geriye adım atma olanağının olmamasıdır. Bu olanaksızdır. Kanguru daima öne, ileriye yürümek zorundadır. Hatta çember çizerken bile böyledir. Uzun kuyruğu bir ağaç gövdesi gibidir ve tüm bedenin ağırlığını dengelemeye yarar. İnsanların pek çoğu kanguruyu totem olarak seçiyordu. Çünkü hem de bu hayvanla aralarında bir yakınlık olduğunu düşünüyorlardı. Hem de kendi kişilik yapılarına dengeyi kurmayı öğrenmenin gerekliliğini biliyorlardı. Yanlışlıklar ve başarısız seçimler yapmış bile olsam, yaşamımın geride kalan günlerine dönüp bakma düşüncesi benim de hoşuma giderdi. Varoluşumun bazı seviyelerinde elimden gelenin en iyisi oydu diye düşünürdüm. Ama uzun vadede bu seçimlerin de beni bir adım ileriye taşımış oldukları ortaya çıkmıştı. Kanguru aynı zamanda kendi üreme yaşantısını kontrol altına tutabilen ve çevre koşullarının gereklilikleri karşısında üremeyi durduran bir hayvan olarak dikkat çekiyordu. Dış derilerini belirli aralıklarla değiştiren yılanları izlemek de bizler için son derece eğiticiydi. Eğer bir kişi 7 yaşındaki inançları ile 37 yaşında kendini hala iyi ve mutlu hissedebiliyorsa bu kişi ömrünü boşa harcamış demektir. Eski düşüncelerden, alışkanlıklardan, inançlardan ve sırasında eski arkadaşlardan sıyrılmak gereklidir. Bir şeyleri arkada bırakıp yürüyebilmek insanlar için güç bir derstir. Ama gene de eski derisinden sıyrılabildiği için yılanı ne yüceltmek ne de yermek gerekmez. Bu onun için sadece bir zorunluluktur. Yenilikler ancak onlar için yer açtığımız zaman yaşantımıza girebilirler. Yılan eski yükünden sıyrıldığı zaman daha genç görünür ve kendini daha genç hisseder. Oysa elbette daha genç değildir. Gerçek insanlar gülüyorlardı. Çünkü yılların hesabını tutmak onlar için son derece anlamsızdı. Yılan albeninin ve gücün efendisidir. Bu özelliklerin her ikisine de sahip olmak iyidir. Ama sınırları aşınca zarar verici bir hal alırlar. Pek çok zehirli yılan vardır ki zehirleri insan öldürmekte kullanılabilir. Ama bu da pek çok şey gibi daha anlamlı bir amaç için kullanılabilir. Söz gelimi bir karınca yuvasına düşen ya da arıların saldırısına uğramış bir kişi için zehir yararlı sayılabilir. Gerçek insanlar yılanın yalnız kalma isteğine saygı gösterirler. Çünkü zaman zaman kendileri de tek başlarına kalabilme haklarını kullanmaktan hoşlanırlar. Emu büyük, güçlü ama uçamayan bir kuştur. Bir meyve yiyici olduğu için ekine yardımcı olur. Gezip dolaştığı yerlere dışkısı ile yediği meyvelerin çekirdeklerini bırakır. Bunun yanı sıra yeşil kara renkte kocaman yumurtaları vardır ki bunlar birer bereket totemidir. Uzun zamandır deniz kenarına yaklaşmasalar da gerçek insanlar kabilesinin en sevdiği hayvanlardan biri de Yunus'tur. Yunus zihinsel iletişim kurabildikleri ilk yaratık olmuştur. Ve yaşamın özgürlük ve neşe anlamına geldiğini Yunuslardan daha iyi hayvan hangisi olabilir ki? Bu insanlara yarışmanın, yenilenin, yenenin olmadığını, her şeyin eğlence amacı taşıdığını öğreten bu oyun ustası hayvanlar olmuştur. Örümcekten alınan ders asla hırslı olunmaması gerektiğidir. Örümcek, gereksinim duyulan nesnelerin aynı zamanda bir güzellik ve sanat yapıda da olabileceğini gösterir ve kendi kendimizi fazla sevmememizi gerektiğini öğretir. Kabile halkıyla karıncadan, tavşandan, kertenkeleden, hatta Avustralya'ya özgü yabani bir at olan Burumbia'dan alınacak dersler hakkında konuştuk. Ben onlara soyu tükenmekte olan bazı hayvanlardan söz ettiğimde bana mutantların bir hayvanın soyunun tükenmesinin insanın sonuna bir adım daha yaklaşma olduğunu anlayıp anlamadıklarını sordular. Sonunda kum fırtınası dindi ve sığındığımız yerden çıkabildik. İşte o zaman arkadaşlarımın benim hangi hayvana benzeştiğime karar verdiklerini öğrendim. Benim gölgeme, davranışlarıma, nasırlanan ayaklarımla edindiğim yeni yürüyüş tarzıma bakarak kendilerince bir benzetme yapmışlardı. Bana bu hayvanı kuma çizeceklerini söylediler. Güneş bir spot lambası gibi önüm sıra parlarken el ve ayak parmaklarını bir kalem gibi kullanmaya başladılar. Önce kuma bir baş çizip iki yuvarlak kulak eklediler. Burnuma bakıyorlar ve bu şekli kuma yansıtıyorlardı. Ruhsal kadın gözlerimi çizdi ve o hayvanın gözlerinin de benimkilerle aynı renk olduğunu söyledi. Sonra benim çillerimi göstererek hayvanların beneklerle süslediler. Biz bu hayvanın ne olduğunu bilmiyoruz dediler. Bu hayvan Avustralya'da yaşamaz. Ama bildikleri kadarıyla belki de efsanevi bir yaratık olan bu hayvanın dişisi avcıydı. Ve hiç korkusuzca tek başına gezerdi. Eşinin ve yavrularının canını daima kendikinden önde tutardı. O ata gülümseyerek şunu ekledi. Bu hayvanın gereksinmeleri karşılandığı sürece naziktir. Ama keskin dişlerini kullanmaktan da hiç çekinmez. Kumun üzerine çizilmiş olan hayvana eğilip baktığımda gördüğüm bir çitaydı. Evet dedim, ben bu hayvanı tanıyorum. Gerçekten de bir karşılaştırma yapınca pek çok huyumun kedigiller ailesinin bir üyesine çok benzediğini fark ettim. O gecenin dinginliği hala aklımda. Esmer Şahin'in bile dinlenmeye çekildiğini düşünmüştüm. O günümüzü yürümek yerine konuşmakla geçirdiğimizi fark ettiğimde bulutsuz gökyüzüne asılı kalmış hilali seyrediyordum. Kuşlar. O sabah günlük doğamız için çember olduğumuzda kuşların kız kardeşi ortaya geçti. Eğer herkesin hayrına olacaksa yeteneğini tüm üyelerle paylaşma arzusunu dile getiriyordu. Eğer böyleyse tanrısal birlik buna izin verirdi. 2 veya 3 haftadır benim kara kadife kanatlı kahverengi şahinim dışında hiçbir kuş görmemiştik. O da yürürken daima grubun üzerinde pike yapardı ve bana giderek daha fazla yaklaşır olmuştu. Bu durum tüm dostlarımı çok heyecanlandırıyordu. ve ben bile eğer günlük kaderimizde yer alıyorsa kuşların bir hiçlikten çıkarcasına bugün bize görüneceklerine inanıyordum. Güneş portakal rengi ışınlarını uzak tepelerin ortalarına kadar gönderdiğinde kuşların yaklaştığını gördük. Benim bir zamanlar kafesimde baktığım çok daha renkli ve büyük kuşlardan oluşan bir sürüydü bu. Sayıca öylesine fazlaydılar ki çırpan kanatların arasından mavi gökyüzünü görmek olanaksızdı. Ansızın bu beranların sesleri kuşların cıvıltılarına karıştı. Sanki kuşlar ısrarla "beni, beni, beni" diye bağırıyorlardı. Sonra gökyüzünden ikişer üçer gruplar halinde dökülmeye başladılar. Yere değdiklerinde kuşların bir tanesi bile can çekişmiyordu. Hepsi bir anda ölmüşlerdi. O gece harika bir yemek yedik ve grup rengarenk tüylere büründü. Tüylerin kimini başlarına taktılar, kimiyle göğüslerini süslediler ve kimiyle de kadınların aylık gereksinmesi için minik yastıkçıklar yaptılar. Kuşların etini afiyetle yedik. Beyinleri çıkartıldı ve ayrı bir yerde saklandı. Sonradan bunların bir bölümü şifalı otlarla, bir bölümü de su ve yağa katılıp kurtulacaktı. Geriye kalan birkaç küçük parça da grup tarafından zaman zaman peşimize takılan dingolara yedirilecekti. Hiçbir şey boşa harcanmıyordu. Her şey doğada yeniden bir dönüşüme uğruyor ve toprağa geri veriliyordu. Bu arkamızda tek bir çöp bile bırakmadığımız bir piknikti. Hatta kimse nerede oturup yemek yediğimizi bile anlayamazdı. Arkadaşlarım evrenle bütünleşmenin ustası olmuşlardı. Ondan sonuna dek yararlanıyor ama onu asla rahatsız etmiyorlardı. Dikiş dersleri. O gün için karnımız doymuştu. Ateşimiz yumuşak bir amber ışıltısına dönüşmüştü. Ve arada sırada birkaç kıvılcım sonsuz gökyüzüne doğru sıçrıyordu. Pek çoğumuz alevlerin çevresinde oturuyorduk. Bu insanlar Amerikan Kızılderili kabilelerinde olduğu gibi çember biçiminde oturmaya çok önem veriyorlardı. Çünkü bu şekilde çevremizdekileri, daha da önemlisi tam karşımızda oturan kişiyi iyice gözlemleyebileceğimize inanıyorlardı. Tam karşımızda oturan kişinin bizim bir yansımamız olduğunu düşünüyorlardı. O kişide gördüğümüz ve beğendiğimiz nitelikler bizde de olan ve daha da güçlendirmek istediğimiz niteliklerdi. Bunun tam tersine o kişide hoşlanmadığımız davranışlar, tavırlar da bizim üzerinde durmamız gereken yönlerimizdir. Kendi varlığımızda aynı gücü ya da güçsüzlüğü hissetmezsek karşıdaki kişinin iyi veya kötü niteliklerini yargılamamız olanaksızdır. Fark eden sadece öz disiplin ve öz irademize derecesidir. Bu insanların inancına göre bir kişinin kendinde değişiklik yapabilmesinin tek yolu bunun kararını kendi başına vermesidir. Ve herkes kendi kişiliğinde her tür değişikliği yapma gücüne sahiptir. Arkamızda bırakabileceklerimizin ve kendimize katabileceklerimizin sınırı yoktur. Ve gene bu kabilenin insanları bir başkası üzerinde etki yapabilmemizin tek yolu kendi yaşantımızdan, kendi davranışlarımızdan ve kendi eylemlerimizden geçer. Bu düşünce ve inanç tarzı kabile üyelerini her geçen gün daha mükemmel insanlar haline getirmektedir. O gün dikiş ustasının karşısında oturmaktaydım. Başını eğmiş, tüm dikkatini elindeki onarım işine yöneltmişti. O günün erken saatlerinde büyük taş avcısı belinde taşıdığı su matarası kopunca dikiş ustasına başvurmuştu. Yıpranan bölüm kanguru bağırsağı değil, beline bağlamaya yarayan ipti. Dikiş ustası doğal ipi dişleriyle koparttı. Dişleri cilalı gibiydi ve normal bir dişin yarısı kısalığındaydı. Başını işinden kaldırdı ve şöyle dedi. Mutantlar ve yaşlanma konusu çok ilginç. Bir insanın işini yapamayacak kadar yaşlanması sınırlandırılmış bir yararlılık. Hiç kimse işe yaramayacak kadar yaşlanmaz diye ekledi birileri. Öyle görünüyor ki ticaret mutantlar için bir tehlike haline almış. Sizin iş ve ticaret dünyanızın doğuşunun nedeni insanların hep birlikte ve tek başlarına yapabileceklerinden daha mükemmel nesnelere sahip olabilmeleri, kendi yeteneklerini dile getirebilmeleri ve her bireyin bu para sistemi içerisinde bir konum sahibi olabilmesi. Ama artık iş dünyasının amacı iş dünyasının içinde kalabilmek olmuş. Bu bize son derece tuhaf görünüyor. Çünkü biz ürünü gerçek bir şey olarak görürüz. Ve insanlar da gerçek şeylerdir. Ama iş gerçek bir nesne değildir. İş sadece bir kavramdır. Sadece bir anlaşmadır. Gene de işin amacı her şeye karşın iş yaşamında kalabilmektir. Bu tür inançları anlayabilmek çok güç. Bu yorum dikiş ustasına aitti. Bunun üzerine onlara hükümetin serbest girişim anlayışını, özel mülkiyeti, hisse senetlerini, tahvilleri, işsizlik maaşlarını, sosyal sigortayı ve sendikaları anlattım. Rusya'nın devletçilik anlayışı, Çin ve Japonya ekonomisi arasındaki farklardan söz ettim. Danimarka, Brezilya, Avrupa ve Sri Lanka'ya yapmış olduğum kongre seyahatlerim nedeniyle bu ülkeler hakkında edinmiş olduğum gözlemleri de onlara aktardım. Sanayi ve ürünler hakkında konuştuk. Hepsi otomobillerin ulaşımda yararlı nesnelere olduğu konusunda hemfikirdiler. Ne var ki bir otomobile ödemeye esir olmanın ve bir otomobille kaza yapmanın ve bunun sonucunda belki de bir kavgaya katılmanın ve bir düşman kazanmanın ve de çöldeki pek çok suyu dört tekerlek ve bir koltukla paylaşmanın pek akıl kârı bir iş olmadığı sonucunda çoktan varmışlardı. Kaldı ki onların hiçbir zaman hiçbir yere yetişmek konusunda aceleleri yoktu. Karşımda oturan dikiş ustasına baktım. Hayran olduğum pek çok yanı vardı. Dünya tarihi hakkında ve güncel konular hakkında pek çok bilgisi vardı. Oysa ne okuma ne de yazma biliyordu. Yaratıcı bir insandı. Bu sabah büyüktaş avcısının matarasını onarmayı daha o istemeden kendi önermişti. O yaşamda amacı olan bir kadındı. Bu amaç için yaşıyordu. Bu doğruydu. Çemberde karşımda oturan kişiyi gözlemleyerek pek çok şey öğrenebilirdim. Onun benim hakkımda neler düşündüğünü merak ettim. Bir çember oluşturduğumuz zaman karşıma oturan biri daima vardı. Ama hiç kimse bu yeri kapmak için özel bir telaş göstermiyordu. En büyük kusurlarımdan biri, bunu çok iyi biliyordum, fazla soru sormamdı. Bu insanların bildikleri her şeyi paylaşmaya hazır olduklarını anımsamalarıydı. Bu nedenle doğru zaman gelince zaten öğrenecektim. Herhalde sevimsiz bir çocuk gibi görünüyordum onlara. Gece için yerlerimize çekildiğimizde hala dikiş ustasının gözlemlerini düşünüyordum. İş gerçek bir şey değildir. Sadece bir anlaşmadır. Ama gene de işin amacı bunun insanların ürünleri ve hizmeti nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurmadan işin içinde kalmaktır. Yaşamımda hiç gazete okumamış, televizyon seyretmemiş ve radyo dinlememiş biri için nedenli bilgece yapılmış bir yorumdu bu. O anda tüm dünyanın bu kadını duyabilmesini ne çok isterdim. Bulunduğumuz bu yeri gözden uzak, ıssız bir çöl yerine insanlığa ait bir merkez olarak nitelendirmek daha doğru olurdu. Müzik şifası. Kabiledeki pek çok kişi müzikle şifa verme yeteneğine sahipti. Şifa, sözcük benim dilimde kullanılan bir terimdi ama sadece fiziksel anlamda bir iyileşme amacıyla kullanılmıyordu. Kabiledeki herkesin iyiliğine ve hayrına olan tüm kavramlar şifa sözcüğü ile karşılanıyordu. Oata, yetenekli ya da şifa verici olmanın söz gelimi kırık kemikleri tedavi etmekte iyi bir şey olduğunu ama bunun verimliliğe ya da yumurtalara yakınlıktan daha az veya daha çok önemli olmadığını da vurgulamadan edemedi. Her ikisi de gerekliydi ve her ikisi de son derece kişisel niteliklerdi. Ben de ona katıldım ve pek yakında yumurtadan yapılmış bir yemek yiyebilmeyi diledim. O gün büyük bir konser gerçekleşeceği haberi verildi bana. Zaten pek az olan mar varlığımız arasında çalgı niyetine hiçbir şey yoktu. Ama uzun zamandır kabileye gerekli nesnelerin nereden ve nasıl bulunacağı sormamayı öğrenmiştim. O gün öğleden sonra yürüdüğümüz kanyon boyunca çevremdekileri saran heyecanı hissedebiliyordum. Kanyon geniş sayılmazdı. 40 metreden daha dar, yolun iki kenarını 50 metreyi aşan doğal duvarlar kapatmıştı. Nihayet gece için mola verdik. Böceklerden ve otlardan oluşan yemeğimiz hazırlanırken müzisyenler sahnelerini kurdular. Konakladığımız bu yerde varile benzeyen dev bitkiler vardı. Birileri bu bitkilerin tepesini kesip içinden bal kabağı renginde bir öz çıkarttı. Ve bizler bunu emmeye koyulduk. Bitkinin içinden çıkan çekirdekleri bir kenara ayırdık. Sonra müzisyenler yakınımızda taşıdığımız tüysüz derileri bu bitkilerin tepesine gererek sıkıca bağladılar. İşte vurmalı çalgılarımız hazırdı. Az ötemizde ölü bir ağaç yatıyordu. Dallarının pek çoğu termitler tarafından delinmişti. Dalların biri kırıldı ve üzerindeki böcekler temizlendi. Termitler dalın ortasını yemişler ve ağacın kendi talaşı içerisine dolmuştu. Uzun bir sopa ile dalın içi bu talaştan arındırıldı. İyice temizlendi ve böylece uzun bir borumuz oldu. Sanki gözlerimin önünde Melek Cebrail'in borazanı imal edilmekteydi. Sonradan bunun Avustralyalıların dikerido dedikleri enstrüman olduğunu anladım. İçine doğru üflendiğinde tatlı ve boğuk nameler çıkartıyordu. Müzisyenlerden biri, değnekleri bir başkası da iki taşı birbirine vurmaya başladı. Bir başkası minik taşları iplerin ucuna asmış ve neşeli bir tıngırtı elde etmişti. Adamların biri uzun bir ipin ucuna yassı bir tahta bağladı ve havada çevirince belli bir uğultu yaratan ve adına boğa kükremesi denilen bir çalgı yaptı. Seslerin yükselmesini ve alçalmasını son derece ustalıkla idare ediyorlardı. Bunun yanı sıra kanyonun yapısı da müziğimize harika bir tını ve yankılanma ekliyordu. Konser sözcüğü boşuna kullanılmamıştı. Kabile halkı kimi zaman tek tek, kimi zaman hep birlikte ve genellikle uyum içinde şarkılar söylediler. Bazı şarkıların zamanla eşit olduğunu hissettim. Bu insanlar bizlerin takvimi icat etmemizden önce bu çöllerde bu şarkılı söylüyorlardı. Ama bunun yanı sıra yeni besteler, benim orada bulunmam nedeniyle o anda bestelenen parçalar olduğunu da anladım. O akşam bana şöyle dediler. Bir müzisyenin müzikal ifadeyi araması gibi evrendeki müzik de ifade edilmeyi bekler. Yazılı bir dilleri olmadığından bilgiler kuşaktan kuşağa şarkılar ve danslarla aktarılıyordu. Kumun üzerine çizilemeyecek, müziğe ya da mimiklere dayanan bir tiyatroya dönüştürülemeyecek hiçbir olay yoktu. Yaşantılarının her gününde müziğe yer vardı. Çünkü olayları bellekte tazelemek gerekiyordu ve tarihlerini baştan sona dile getirmek ancak bir yılda tamamlanabilirdi. Her olay resmedilebilseydi ve tüm resimler toprakta zaman sırası gibi dizilebilseydi, dünyanın son birkaç bin yıllık tarihi ve görüntüsü gözler önüne serilebilirdi. Bu konser sonunda beni en çok etkileyen gözlemlerimden biri de bu insanların maddesel nesnelere hiç tutkun olmayışlarıydı. Şenliğimizin sonunda tüm çalgılar bulundukları yere bırakıldılar. Tohumlar yeni bitkiler üretebilecekleri yerlere yerleştirildiler. Kayalık duvarın üzerine çizilen işaretlerle bu olası ekim bizden sonra buraya gelebilecek insanlara bildirildi. Değnekler, taşlar ve kayalar doğaya geri verildiler. Ama her birine kendi yeteneğinin ve değerinin bilincine varmasını sağlayan o kompozisyonların yaratıcılığı belleklerinde, yüreklerindeydi. Bir müzisyen müziğin içinde taşır. Bir çalgıya gereksinmesi yoktur. Çünkü onun kendisi müziktir. Bana öyle geldi ki o gün yaşamın kendi kendimize sunduğumuz bir şey olduğunu da öğrendim.